Beşinci ayrım, sayfa 115. Üçüncü kısım, mezardan gelen mektup. Gözlerimi açtım, ilk işim saate bakmak oldu, bire geliyordu. Cora hala uyuyor, yüzü vücudu o kadar güzel ki. Hele vücudu o kadar mütenasip ve diri ki bir an duyduğum pişmanlık hemen dağıldı. Harap vücutlarımızla perişan ruhlarımızın bir başka hisle yaşattıkları emsalsiz zevk saatlerini hatırladım. Şu anda dünyanın en bahtiyar erkeklerinden birisiydim. Davın ve zavallı Belma'nın hatıraları vız geliyordu. Stella'nın güzelliğiyle Velda'nın hudutsuz şefkati umurumda bile değildi. İnsan Cora gibi bir kadınla bir kere sevişti mi dünyayı sahiden unutuyor. Dünyanın böylece unutulması da saadet denilen şeyin ta kendisi. Bu muhakkak. Yavaşça kalktım, gürültü etmeden giyindim. Bir sigara yakarak rahat bir çocuk uykusuyla uyuyan bu harikulade kadını seyre daldım. Çıplaklığında hem garip bir hayasızlık vardı hem de tarifsiz bir masumiyet. Graf denilen namussuz haydutun yumruğuyla çürümüş sol gözü özgüzelliğinden hiçbir şey eksiltmemişti. Bu kadın bahtiyar olmaya layıktı. Bunu temin için elimden geleni yapmaya yemin ettim. Bu milyon işin de taraflardan birisini, belki de en tehlikelisini ortadan kaldırmıştım. Daha doğrusu bu işi Cora ile başarmıştık. Şimdi geriye parayı bulmak, o Grand isimli ahlaksız herifle tehlikeli Stella'yı zararsız hale getirmek kalıyordu. Genç ve fakir bir avukatın kimsesiz dul karısına, eşi bulunmaz sevgilime milyonları getirmeliydim. Kız hayatının sonuna kadar para sıkıntısı çekmeden emniyet altında yaşamalıydı. Buna hem layıklı hem de bunu alnının teriyle hak etmişti. Hayatımı kurtardığı için duyduğum minnet, geçirdiğimiz tadına doyulmaz aşk gecesiyle yüz misli artmıştı. Sevgilimi uyandırmaya kıyamadım. Bir küçük kağıda iki satır yazdım. Hiçbir yere çıkmamasını rica ettim. Kendisine yemek getireceklerini bildirdim. İlk işim Velda'yı telefonla aramak oldu. Kız yazıhanedeydi. Yani sapasağlamdı. Bugün uğramayacağımı söyledim. Bir gazete satın aldım. Birinci sayfadaki büyük başlıkları ve resimleri görünce gözlerime inanamadım. Dün gece New York'ta kıyamet kopmuş, senelerden beri emsaline rastlanmayan bir hesaplaşma vuku bulmuştu. Gazete eski Chicagolulardan Graf ile o Grandi'nin eski bir mesele yüzünden vuruştuklarını yazıyordu. Verilen tafsilata göre o Grandi muavinlerinden birisine eski düşmanının inine saldırtmış. Adı henüz bilinmeyen bu herif büyük bir cüretle tek başına Graf'ı kendi karargahında aklamış. Ayrıca otel adıyla anılan Batakhane'nin namlu haydutlardan biri olan kapıcısını da temizlemiş. Bu işi bizzat Graf'ın çetesine mensup birisinin yapması ihtimali de varmış. Çünkü herifin en güvendiği 3 silahşörü, yani Falker, Mom ve Vic denilen serseriler ortadan kaybolmuşlarmış. Fakat o Grandi'nin de şahane villasında sabaha karşı delik deşik edilerek öldürülmesi işleri karıştırıyormuş. Gazetede Stella'nın hem resmi vardı hem de cinayetin nasıl işlendiğine dair anlattıkları. Kadını temizlemediklerine adeta sevindim. Park Row'un köşesindeki Gracchi kahvesine girerek bir köşeye oturdum. Bir sandviçle bir bira istedim. Keyiflenmiştim. O Grandi denilen hayduttan bu kadar ucuz kurtulduğumuza sevindim. Temizlik olur ama bu kadar mı olur diye sırıttım. Şantajcı ressam Mulligan'ın gebertilmesi henüz gazeteleri aksetmemişti. Pat'ın bir şeylerden şüphelendiği belli. Şimdi benim için hedef bire inmiş ve basitleşmişti. Sahipsiz paraları bulup meşru mirasçısına teslim etmek. Gece Cora'dan bazı şeyler öğrenmiştim. Dav umumiyetle küçük paralarda cimri değilmiş, fakat her zaman eline geçecek ilk büyük fırsattan istifade edeceğini, bu fırsatı kaçırmamak için her şeyi, hatta ölümü bile göze alacağını söylermiş. İçkiye iptila derecesine düşkün oldu, fakat fazla içmeye de dayanamadığı malum. Kadınlara karşı da zayıfmış. Bunu rezalet derecesine asla çıkarmazmış ama bir nevi spor saydığı muhakkak. Cora kederle gülerek, teniste birisini yener gibi demişti. Bu işi zekaya yapılmış bir maç, kadını razı etmeyi kendi üstünlüğünün ispatı gibi bir şey sayıyordu. Dünyada böyle erkekler oluyor Mike, siz bunlardan değilsiniz inşallah. Vaziyet böyle olduğuna göre uygunsuz düşen noktaları tespit edelim ki meçhuller meydana çıksın. Bu meçhullerin nasıl aydınlanacağı düşünülebilsin. Dav eline geçen fırsatta büyük bir para vurmaya karar vermiş, bu fırsatı bulmuş ve parayı vurmuş diyelim. O zaman tıpatıp böyle mi hareket ederdi? Dav harp görmüş, tehlikeler içinde senelerce yuvarlanmış bir insan sıfatıyla tehlike karşısında tetikte bulunmak lüzumunu, aklıyla değilse bile hisleriyle kabul edecekti. O zaman fazla içmeyi bırakması, kalabalıklara karışmaktan çekinmesi, hayatını korumak için küçük büyük bütün tedbirlerden hiçbirini ihmal etmemesi lazımdı. Halbuki hiç de böyle davranmadı. Bilakis adeta intihar eder gibi hareket etti. Parasını aşırdığı heriflerin şakaya gelmez olduklarını bilerek böyle yapması bir suretle izah olunabilir. Hayatına değer vermiyordu. Hayatına değer vermeyen bir insan milyonu ne yapacak? Yaşamak istemediğine göre neden para çalıyor? Avukat olarak kendisine verilen bir işte hile yaparak bütün mesleğini ve mesleğiyle beraber istikbalini neden tehlikeye atıyor? Diyelim ki şimdi bilmediğimiz bir sebepten dolayı yaşamaktan usandı. Basıp giderken karısına bir dünyalık bırakmak istedi. Halbuki kadının paradan haberi olmadığına eminim. Sonra böyle bir parayı sevdiği bir insana bırakmaya kalkışmak onun da düpedüz tehlikeye atmak olmaz mı? Nitekim kadıncağızın öldürülmesine kıl kalmadı mı? Şu halde yaşamaktan usanmakla, parayı sadece karısı için alıkoymuş olmakla bahis konusu değil. Geriye milyoner olarak yaşamak hırsı kalıyor. Beni de imdadına bu sebepten çağırdı. Çağırdı da meselenin iç yüzünü neden açmadı? Neden beni o Grandi denilen herifle tanıştırmak istedi? Bundan ne kazanacaktı? Ben herifi aldatıp oyalayacak mıydım? Böyle bir işe yanaşmayacağımı bu bizim divane olan neden kestiremedi? Dünyanın en tehlikeli batağına, gırtlağına kadar gömülmüşken ressamla kavga çıkarmak neyin nesi? O gece üzerinde silah bulunmadığına %100 eminim. Harp görmüş bir insan silahını çok zor terk edebilir. Kaldı ki bunun hayatı da tehlikede ve fazladan silah taşımak müsaadesi de var. Hasılı esaslı bir şey keşfedemedim. Dalgın dalgın düşünürken balo gecesi bana söylediği sözleri kelimesi kelimesini hatırlayıp üzerlerinde durmak aklıma geldi. Oğlan aynen şunları söylemişti. Vaziyet berbat, benim hayatım tehlikede oğlum, senin haberin yok. Karı hastalandı apansız, hastalandığından gelmedi. Halbuki seninle tanışmayı pek istiyordu. Nesini tanıyacaksın, köpoğlusunun biri. Sen ömründe hiç köpoğlusu görmedin mi dedim. İyi demiş miyim? Üçüncüsü daha garip. Sen hayatında bir kere olsun İncil okudun mu? Bu sözlerden ilk ikisini evirip çevirdim. Şüpheli bir tarafını göremedim. Üçüncüsü sahiden garip. Sahiden garip ama Dav bunu söylediği sırada iyice sarhoşlamıştı. Sarhoş kısmı ağzına geleni söyler. Biraz daha daldım. Halt ediyorsun Mike dedim. Sarhoş kısmı her zaman ağzına geleni söylemez. Çok ehemmiyet verdiği günlerdir kurduğu sözü ağzından kaçırır. Peki bu laftaki garabet? İncil kelimesinde olsa gerek. İncil, yani bildiğimiz din kitabı. Birdenbire gözlerimi kırpıştırdım. Yüreğim hızlı hızlı çarpmaya başladı. Japon cephesinde bir aralık bir İncil lakırdısı geçtiydi. Nerede geçti? Neden geçti? Garson bira yetiştir. Hey, bana bira gelsin diye adeta bağırdım. Herif birayı koşturdu. Bir dikişle bardağı tükettim. Tazelensin şu. Bira yok mu? Diye tekrar haykırdım. İncil lafı geçti. Hem de bizim Davla aramızda geçti. Bir din münakaşası mı? Fala mı baktıktı? Misyonerlerin askerlere küçük İncil ciltleri dağıttıkları sıraya mı rastladı? Bu İncil lafı bir sıraya rastladıydı ama şimdi gel de çıkar çıkartabilirsen. Düşündükçe beynim zonklamaya başladı. Tamamıyla unuttuğum, birisi hatırlatmaya çalışsa da hatırlayamayacağım bir sürü lüzumsuz vaka, söz, hareket, münasebetsizlik aklıma geliyor da İncil meselesi gelmiyor. Bu sırada içeriye iki kız girdi. Tezgahta durup birer dondurma aldılar. Koltuklarında gazeteler, mecmualar. Birdenbire beynimde bir ışık yandı. Bu ışıkla kabı yırtık bir polis romanı gözümün önüne geldi. Biz Japon cephesinde boyuna polis romanı okurduk. Tamam, İncil meselesi böyle bir kitapta olacak. Düşüncemin burasında bütün kanım beynime hücum etti. Hay Allah belanı versin, Allah senin belanı versin he mi? Bu bedduayı kendime değil, Dava okuyordum. Hayvanlığın bu derecesi ne görülmüştür ne de işitilmiş. Ya ben hatırlamasaydım? Aklımdan çıkmayacağına senin elinde senedin mi var hayvan? Japon cephesinde bir kitap okumuştuk, polis hikayeleri kitabı. Muhtelif mecmua ve gazetelerde neşredilmiş polis hikayeleri arasında müsabaka yapılmış. Bu müsabakada derece alan hikayeler bir kitapta toplanmış. Sivilken böyle hikayeler uyduran bir başçavuş arkadaş anketimsi bir şey yapmıştı da birinciliği Dav'la beraber benim de oy verdiğim bir hikaye kazanmıştı. Hikayenin ana planı şu, marifet bir şey çalmakta değil, onu bulunmayacak bir yere saklamakta. Hikayedeki herif çaldığı paraları kamp papazının bir saniye bile yanından ayırmadığı İncil'in kalın cildi arasına koyup saklıyor. Marifet hırsızlık gibi kaba ve adi bir zanaati psikoloji ilmiyle at başı yürütmekte. Hikayenin kahramanı olan hırsız bu işte papaz efendiye ve İncil'e karşı halkın duyduğu saygı ve itimadı kullanmış. Şu halde bizim rahmetli divane oğlan sen hayatında hiç İncil okumadığımı sözüyle bana bunu hatırlatmak istedi. Yani peşine takılıp kanlara bata çıka kovaladığım işin esrarı bir İncil kitabının kabına saklanmış olmalı. İyi ama dünyada kaç milyon İncil bulunduğunu bu herif hiç düşünmedi mi? Bir sevinç kasırgası içine düşerek saçmaladığımı derhal anladım. Oğlan İncil deyince papanın her sabah okuduğu hususi İncil'i kastetmedi ya. Bu İncil ya kendi evinde yahut yazıhanesinde yahut noterine bırakılmış veyahut da katibesine teslim edilmiş olabilir. Hahay diye bir nara vurup camları zangırdatmamak için kendimi zor tuttum. Masaya bir miktar para atarak dışarıya fırladım. Şapkamı sallayarak ilk boş taksiyi çevirdim, içine atladım. Sür kardeşim diye bağırdım. Sür anasını satayım. Sür ki hele. Nereye gidiyoruz? Dav'ın yazıhanesine. Pata gidecek değilim ya. Hangi pat? Dav dediğiniz kim? Pardon oğlum, pardon iki gözüm. Çek bakalım. Adresi verdim, yazıhaneye varınca "Dur hele, sakın savuşayım deme ha" diyerek dışarı uğradım. Merdivenleri üçer dörder çıktım. Kapıda beni hiç aklıma getirmediğim bir vaziyet karşıladı. Savcılık mı yoksa sorgu yargıçlığı mı yoksa bizim pat olacak budala mı? Her kimse bu kapıyı mühürlemiş. Zerre kadar tereddüt etmeden yüklendim. Kanadı çatır çatır arkasına dayadım. İçeri girdim. Her şey olduğu gibi duruyordu. Daha doğrusu her şey alt üst, karma karışık. Üzerimdeki heyecanı bir sigara içerek biraz yatıştırdım. Telaş etmeden bütün kitapları elden geçirdim. Yalnız İncil aramıyordum. Ciltleri arasına bir şey yerleştirilebilecek bütün kitapları tarıyordum. Bu araştırma 45 dakikadan fazla sürdü. Bereket rahmetli olanın fazla kitabı yoktu. Köpoğlusunda İncil'in ufak büyük hiçbir nüshasının bulunmadığına iyice kanaat getirdikten sonra iş yaptığı noterin adresini kaydettim. Rezelerinden söktüğüm kapıyı tekrar yerine takıp yürüdüm. Şoföre bu sefer Belmont'un adresini verdim. Kızın odasındaki araştırma daha kısa sürdü. Zavallının kitaplığında 4-5 tane aşk romanıyla 5-10 tane polis romanından başka bir şey yoktu. Dav'ın evine gitmeden evvel Cora'ya telefon etmek mi, etmemek mi doğru diye düşündüm. Kadını beyhude yere ümide düşürmek manasız olacaktı. Dav'ın evinin arka kapısını açmak da pek zor olmadı. Şoförden aldığım ince İngiliz anahtarı bu işi komşuları ayaklandırmadan başardı. İçeri girdim. Kütüphanede ilk gözüme ilişen kitap İncil oldu. "Tamam!" diye hırlayarak cilde saldırdım. Her tarafını parçaladım. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Şapkamı enseme atarak etrafa ümitsiz ümitsiz baktım. Camekanlı dolaplarda duran bir sürü ciltli eseri mahvetmekten başka çare kalmıyordu. Ansiklopediden işe giriştim. Ortalığın iyice karardığını bile fark etmeden tam 2 saat uğraştım. Bazen kitaplara karşı müthiş bir öfke duyuyordum, bazen sonsuz bir acıma. Son kitabı pek kıymetli olması lazım gelen bir ender Don Quixote cildini bir operatör soğukkanlılığıyla paraladıktan sonra saklanan şeyin burada olmadığına inandım. Dav'ın gelmişine geçmişine, o hikayeyi yazanın sülalesine, kitap haline getirenin ervahına, kendi kendimin ecdadına ve ahfadına söverek dışarı çıktım. Otomobile belim yorgunluktan kopmuş girdim. "Şoför nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Tövbe ya Rabbi, bela mısın be herif?" diye gözlerimi devirdim. Ürktü. Saatime baktım, 7'ye geliyor. Birden aklıma şantajcı ressamın telefonuyla randevulaştığım Lydia isimli karı geldi. "Çek tam tama, çek haydi!" diye bağırdım. "Tam tam mı?" diye ürkek ürkek sordu. Sonra başka bir şey hatırlayarak, "Dur be herif, çek denilince hemen çekivermek mi lazım?" diye gürledim. "Tam tam denilen batakhanede benim 8'den evvel ne işim varmış bakalım, notere çek." "Hangi notere?" Şoförün aptalına düştüğüme iyice kanaat getirerek büsbütün azdım. Noterin adresini verdikten sonra bir de sunturdu küfür savurdum. Şoför, "Bizi mi kalıyorsun ağabey?" diye diklendi. "Karıyı zamparasıyla bastıramadınsa kabahat bizim mi?" Baktım herif de artık kızmış, duymazdan geldim. Noter kakavan bir ihtiyardı, laf anlamaz bir ihtiyar ki öldürmekten başka çare yok. "Kimsin, nesin, necisin, burada işin ne, Dav senin neyin olur, İncil nasıl İncil?" gibi bir sürü ahiret sualiyle beni adam akıllı bunalttı. Nihayet bin zorlukla kendisine böyle bir İncil emanet edilmediğini lütfen söyledi. 15 dakika daha uğraşarak başka bir kitap da bırakılmadığını anlayabildim. Şoföre bu sefer kibarca, "Oldu aslanım" dedim, "haydi beni tam tama bırakıver." Bahşişi görünce yüzü güldü. "En iyisi budur kardeşim" dedi, "boşarsın gider, kaltağın peşinde bugün helak oldun, sana yüreğim acıdı." "Mersi canım." İçeri girdim. Buralarını bilirsiniz. Kibarlığa düşkün dangalaklar için kurulmuş lüküs yerler. Duvarların yarısı meşe tahtasıyla kaplı, yarısı yaldızlı, yıldızlı kumaşlarla. Aplikler ışık versin diye değil, loşluğu arttırsın diye yakılıyor. Masalar, iskemleler hep acayip şekillerden seçilmiş. Buraların işlemesi de gece yarısından sonra başladığı için kimsecikler yok. En kuytu köşede bir kadıncağız bir mecmuaya dalmış. Hiç tereddüt etmeden üstüne yürüdüm. Biraz yaklaşınca Matmazel Lydia'yı derhal tanıdım. Broadway'ın bilmem hangi tiyatrosundan en körpe ve en güzel artist. Yeni parlıyor. İkinci piyesi 8 aydan beri afişte. Erbabı bu kıza ne bulmuşsa bulmuş. Tesadüfen göz attığım tenkit yazıları hep bir ağızdan "çok uzaklara gidecek, çok uzaklara" deyip duruyor. Böyleleri şantaj için aranıp da bulunmayacak şeyler. Aman sanat istikbali mahvolmasın diyerek paralarıyla beraber kendilerini de tereddütsüz verirler. Karşısındaki boş iskemleyi çekip oturdum. Gözlerini hayretle açarak bir an yüzüme baktı. Sonra fena halde ürktü. Gazeteler ressamın geberdiğini henüz yazmadıklarından neye uğradığını şaşırmıştı. "Kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz?" diye sordu. "İsmim Mike Hammer" dedim. "Zanaatım hususi polis afiyeliği. Size müjde vermeye geldim meleğim."
"Müjde mi? Ne müjdesi?"
"Mulligan denilen namussuz geberdi."
"Geberdi mi? Ne demek?"
"Geberdi, geberdi demektir. Yani nalları dikti. Yani cehennemi boyladı."
Bir an sevinecek oldu, sonra elini ayağına götürerek Aman ya Rabbi diye inledi. Ne var, sevinmediniz mi diye sordum. Bu sefer suratıma korku, nefret, ümit, tereddütle yani her çeşit beşeri hisle baktı.
Şantajcı cavlığa çekti yavrum dedim. Sizin artık hiç kimseden korkunuz kalmadı.
Resimler, o rezil şeyler?
Hepsi bende, hepsi emniyette. Hiç meraklanmayın.
Size güvenebilir miyim? Benden para istemeyecek misiniz? Para getirmiştim halbuki. Bulabildiğim kadarını getirmiştim. Size 2000 dolar verebilirim.
Saçmalıyorsunuz. Piyes ezberlemekten başkaldırıp gazeteleri gözden geçirmiş olsaydınız, kiminle, nasıl bir adamla konuşmakta bulunduğunuzu anlardınız. Size resimleri, her şeyi iade edeceğim.
Haydi versenize, verin Mr.
Hammer, dostlarım kısaca Mike derler.
Mr. Hammer, size ebediyen minnettar kalırım, size ebediyen.
Bırakın bu loş lafları. Harry fotomontaj mı yapıyordu?
Tabii fotomontaj, başka türlü olabilir mi?
Neden mahkemeye vererek hakkından gelmediniz?
Bir kere fotomontaj gayet ustalıkla yapılmıştı. Mütehassıslardan bir kısmı fotomontaj olduğunu kabul etse de bir kısmının içinde şüphe kalabilirdi. Sonra böyle bir şeyin duyulması bile beni mahveder. İmkanı mı var? Rica ederim Mr. Hammer, istirham ederim, verin şunları. Size 2000 doları derhal öderim. İsterseniz gelecek ay.
Saçmalıyorsunuz.
Hani neredeler? Resimleri versenize. Resimleri almadan nasıl inanabilirim?
Ağlamaya başladı. Dalgalı gür saçlarına, dolgun göğüslerine, geniş kalçalarıyla uzun ve muntazam bacaklarına rağmen sarışın bir kız çocuğuna benziyordu. Omuzlarını sarsarak hıçkırırken seyrine dayanmak mümkün değil. Susun rica ederim diye adeta yalvardım. Eğer acele işiniz yoksa hemen gidelim. Resimleri de filmleri de derhal vereyim.
Derhal diye ayağa kalktı. Haydi gidelim. İstirham ederim, hemen gidelim.
Gideriz kolay. Bu gece onların küllerini havaya savurduktan sonra yatağa gireceksiniz. Namusum üzerine yemin ederim ki bu böyle.
Yüzüme yalvaran bakışlarla bakıyor. İnanmak için kendini zorluyordu.
Rica ederim oturun dedim. Oturun da biraz heyecanınız geçsin. Soğuk bir şey içelim. O kadar yorgunum ki sormayın.
Kız tereddütle oturdu. Gözlerini kırpıştırıyor, bir şey hatırlamaya çalışıyordu. Nihayet yüzüne bir aydınlık geldi. Şimdi hatırladım sizi Mr. Hammer dedi. Siz Dav'ın yakın arkadaşı değil misiniz?
Az kalsın yerimden sıçrayacaktım. Dav'ın mı? Siz Dav'ı tanıyor musunuz?
Tabii tanıyorum. Sizin asker arkadaşınızsa benim de çocukluk arkadaşım. Biz Dav'la beraber büyüdük. Ölümüne öyle üzüldüm ki arada bir buluşur dertleşirdik. Çepedeyken ona sık sık yazardım. Zaten o namussuz da beni Dav'ın bürosunda görüp tanıdı.
Hangi namussuz? Mulligan olacak rezil. Bana münasebetsiz şeyler teklif etti. Ben razı olmadım. Bu sebeple şantaj yapmaya başladı.
Dav'ın şantajdan haberi var mıydı? Elbette vardı. Öfkeden deliye döndü. Herifi geberteceğinden korktum da Dorothy'ye hemen yazdım. Dav'ı bizim Dorothy'mizden başkası zapt edemez ki.
Dorothy kim?
İşte buna şaştım. Dav size kız kardeşinden hiç söz etmedi.
Bu sual kafama bir balta gibi indi. Sanki kafamı ortadan ikiye ayırdı da içerisine güneş ışığını dolduruverdi. Hay Allah benim belamı versin diye bağırmışım. Allah beni kahretsin.
Aynı zamanda zıplayıp kalktığım için kız adeta korktu.
Adresi? Diye ıslıklı bir sesle boğuk boğuk sordum.
Adresi mi? Ne oluyorsunuz kuzum? Dorothy'nin adresi mi? Newark'ta oturuyor.
Benimle gelir misiniz? Benimle beraber?
Elbette gelirim. Bu gece serbestim. Rolüm yok. Ne var Mr. Hammer?
Gevezeliği bırakın. Hey bakar mısınız?
Ceplerimi yırtar gibi para aradım. Dav'ın hayatında kız kardeşi Dorothy'nin, Dorothy galiba 20'sine ya bastı ya basacak, ne büyük yeri olduğunu nasıl da unuttum hayvan gibi. Kızı kolundan tutup sürükledim, ilk taksiyi çevirdim. 18 kilometrelik mesafeyi bitirinceye kadar hep düşündüm. Newark'ta Lydia'nın verdiği adrese dayandık, merdivenleri dörder dörder çıktım, kapıyı çaldım. Siyah elbiseli bir genç kız açtı.
Kimsiniz, ne istiyorsunuz diye sordu. Ben Mike Hammer'im dedim, Dav size bir şey bıraktı mı, çabuk.
Elbette bıraktı. Buyurun Mr. Hammer. Eğer siz cumartesi akşamına kadar gelmemiş olsaydınız mektup yollayıp ben çağıracaktım.
Siz mi çağıracaktınız?
Tabii. Zavallı abim böyle söylemişti.
Sevgili dostum, bu mektubu aldığın zaman ben çoktan ölüp gitmiş olacağım. Bu ölümü ben kendim istedim. Çok düşündüm. En temizi bu. Sen buna istersen intihar de. Başka çare yoktu Mike. Başka çare kalmamıştı. Biz 2. Cihan Harbi artıkları ölümü kanıksadık. Harbin bize yaptığı en büyük fenalık bu oldu. İnsanoğlu bu dünyada hayatı mutlaka sevmelidir, buna mecburdur. Hayatı sevmek gayretinde parıl parıl iyimserlik var. İyimserlik ise yaşamayı hak etmek, namuslu insan olmak haysiyetine gururla bağlı bulunmak demek. Bu işi başka türlü de halletmek belki mümkündü. Vefakar beylik tabancamı zaman zaman ve ciddiyetle düşünmedim değil. Bunu icabında nasıl kullandığımı da sen herkesten iyi bilirsin. Fakat adam öldürmekten nefret etmiştim. Haklı da olsam bunu bir türlü göze alamadım. Birçok adam öldürdük Mike. Buna mecbur kaldık. El vermez mi oğlum?
Bu pis işi uzatıp durmakla ne mana var? Şimdi mektubun burasında suratını buruşturacağını biliyorum. Maymun suratını buruşturacaksın da köpoğlusu saçmalıyor bu oğlan diye umurdanacaksın. Hiç umursamıyorum. Sen başka türlü bir herifsin. Ben başka türlü bir aptalım. Aptallığım Koray'ı deli gibi sevmemle başladı. Ölüm halinde yaralanmış bir erkek 2 misli, 10 misli aptal oluyor. Onu hastanenin katı ve ruhsuz dekoru içinde bir melek zannetmekle ilk büyük hatayı işledim. Ama kim olsa aldanırdı Mike. Seni bilmem. Fakat erkeklerin %99'u aldanırdı. %1'i de aldanmaya can attığı halde akıllı oldukları için bu işi beceremezlerdi. Yıldırım gibi evlendik. Nekahet devrinde yaşadığım emsalsiz aşk ve şefkat hayatını ölüme beraber götüreceğim. Bu surette dünyada ondan daha kıymetli 2 şey bırakmış oluyorum. Birisi kız kardeşim Dorothy, öteki de senin buruk bir içkiye benzeyen, ruha temizlik, yüreğe kuvvet veren tuhaf dostluğun. Sürh olunca derhal avukatlığa başladım. Karım ve kız kardeşim için başkalarından 10 kere fazla çalışmaya mecburdum. Bu sebeple önceleri hiçbir şey fark edemedim. Zaten işler saklanmaz hale gelmemiş olsalardı, karıma bu rezillikleri asla konduramayacağım için hayatımın sonuna kadar da fark edemezdim. Gözümü açan Lydia oldu. Lydia'yı bu mektuptan sonra seveceksin. Seveceğine, daha doğrusu sayacağına eminim. Cora bir melek görünüşü altında müthiş bir canavar ruhu ve hudutsuz bir namussuzluk saklıyordu. Bunu kolayca saklıyordu Mike. Nefes almaktan kolay saklıyordu. Hakikaten uzun zaman inanmak istemedim. Nasıl inanılır? Karım aynı zamanda birkaç erkeğin metresiydi. Bunlardan birisi şantajcı ressam Mulligan, ikincisi meşhur gangsterlerden Graf. Karım bu iki namussuzla yalnız yatmıyor, onların her çeşit hergeleliklerine isteyerek alet oluyordu. Bu alet oluştan zevk aldığına da eminim. Kendisini hiç kimse zorlamadığı halde insanlara fenalık etmekten, onları ıstırap içinde kıvrandırmaktan zevk alıyordu. Zaman zaman Graf'ın batakhanelerinde müşterilere çıktığını, körpe delikanlıları beyaz zehire alıştırdığını, kumarda soyulacak enayileri tavladığını katı delillerle tespit ettim. Daha beteri ressam Mulligan'ın şantaj işlerinde kullandığı hayasız fotoğraflara canlı modellik ediyordu. Hele buna iyice kanaat getirdikten sonra deliye döndüm. Ne yapacağımı düşünüp dururken kız kaçırma işi vuku buldu. Bu işi Graf'ın ortağı vasıtasıyla bana Cora'nın getirdiği muhakkak. Beni öldürmeye karar verdiği de muhakkak. Fidye parası bendeyken o zaman sana önüne geçmeye çalışırsın diye açmadığım planı kurdum. Para ortadan kaybolunca evvela beni temizlemekle işe başlayacaklardı. Sonra da kıran kırana bir doğuşma sürüp gidecekti. Haydut kırımı bir yere gelip takılırsa sonunu senin tamamlayacağını düşünerek seni de bu işe karıştırdım. Nasıl, nerede, hangi silahla öldürüleceğimi bilemiyordum. Fakat mutlaka öldürüleceğimden şüphem yok. Şekli ne olursa olsun, tetiği kim çekerse çeksin, beni karım dediğim Cora adlı dişi canavar öldürmüş olacak. Buna katiyen inan. Elime geçen 2 milyonu nerelere nasıl pay ettiğimi ilişik listede sana bildiriyorum. Vasiyetnamemi tatbike memursun. Bu işin malum sebeplerle resmiyete sokulmayacağını biliyorum. Binaenaleyh zorluklarla karşılaşmayacağını umarım. Gözlerini öperim kardeşim. Namussuzları gücün yettiği kadar gebertmeye devam et. Yolun açık olsun. Dav. Mektubun sonuna doğru Cora'nın elleri titremeye başlamıştı. Fakat kadının asap kuvvetine gene de hayran oldum. Son satırlara kadar kılı kıpırdamamıştı. Yüzüne bir çeşit dehşet ve nefret hissiyle nefesim tıkanarak bakmaktaydım. Mektup bitince gülümseyerek bana uzattı. Deli dedi. Delirmiş, gördünüz mü? Hiç de şüphelenmedim Mike. Halbuki doktor söylemişti. Aldığı yaranın çok tehlikeli olduğunu, sinir sisteminde bozukluklar meydana getirebileceğini o zaman söylediydi. Doğruymuş. Resimler elimde Cora dedim. Resimleri tek tek iyi ettim. Hepsi senin vücudun. Tesir altında kaldığında ondan. Böyle resimlere çirkin bir vücut kullanılacak değil ya. Güzel vücutlar dersen hepsi birbirine benzer. Davı ezen otomobili buldum. Daha doğrusu bu otomobilin cinayetten 3 gün evvel Mulligan namına senin tarafından satın alındığını tespit ettim. Davı kapının önünde sızmış bulunca derhal otomobili çıkardın. Oğlanın içine attın, bir tenha yere götürüp ezdin. Sonra da arabayı sahillerin yüksek yerlerinden birinden suyuna attın. Ressamı öldürmene sebep de bu otomobil işinden yakayı ele vermen korkusu. Bunları söylemeye yüreğin nasıl razı oluyor Mike? Seni mezardan gelen bir mektup alt üst etti. Bana hakaret ediyorsun, fena halde de yanılıyorsun. Graf'ın batakhanesinde tahkikat yaptım. Her şey meydana çıktı. Beyhude çırpınıyorsun sevgilim, beyhude. 2 milyonu alıp savuşacaktın. Graf'ın mahzeninde bana numara yaptınız. Hayatımı kurtarmak, benimle yatmak suretiyle emniyetimi kazanmayı, bu yoldan milyonları ele geçirmeyi kurdun. Dav tuzağı iyi kurmuş. İlmeğin boğazına onun tarafından geçirilmiş olduğunu nasıl da fark edemedin? Daha beteri, paraların mühim bir kısmını çoktan hayır cemiyetlerine göndermiş. Bir kısmını kız kardeşine, bir kısmını da Lydia'ya bırakmış. Senin ücretin yok mu? Var, bana 25 bin dolar ayırmış. sadaka. Biz fıkara olduğumuzdan sadaka da sayılabilir şekerim.
Aptallık ediyorsun. Bir delinin deli kafasından çıkmış müthiş bir oyuna geliyorsun. Dav'ın deliliğini sana ispat edeceğim, ister misin?
Nasıl?
Bana da hemen hemen aynı mahiyette bir mektup bırakmış. Öldükten sonra yazı masasının üzerinde buldum. Orada da bana kız kardeşinin ahlaksızlıklarından bahsediyor. Elinde deliller olduğunu yazıyor. Göstereyim mi?
Cora şu anda dünyanın emsalini görmediği derecede güzeldi. Yüzüne dike dik bakarak, ''Göster dedim, hadi göster bakalım.''
Vücudunu kıvrandırarak sükunetle yürüdü. Gözlerimi kıstım. Seyri bile harikaydı. Geçirdiğimiz unutulmaz aşk saatlerini hatırladım. Bel kemiğim seyirdi. Yutkundum, elimi ceketimin sağ yan cebine soktum.
Küçük bir çekmeceyi açtı. Döndüğü zaman ikimiz de aynı zamanda tetiğe basmış olduk. O sedef kabzalı küçük Browning'ini karnı hizasında tutarak ateşlemişti. Ben emektar lügerimi can cebimin içinden. Sol omzumu sanki bir yılan dişledi. Sade yılan dişlemesi değil, küçük bir çekişle köprücük kemiğime sanki bir kere vurdular.
Cora sol elini karnına götürmüştü. Küçük Browning'i tutan sağ eli aşağı doğru düştü.
Güzel yüzü birdenbire karıştı. Ruhunun bütün çirkefliği bir anda bu yüzdeki kabuk güzelliği sıyırarak meydana çıkmıştı.
Sırtındaki beyaz sabahlığın Bill'in karısından iğreti aldığı eski sabahlığın karnına gelen yerinde kanlı bir leke büyüyordu.
''Sen isabet ettiremedin sevgilim.'' dedim. ''Ben yaşayacağım, sen gebereceksin.''
Gergin karnına iki kurşun daha sıktım. Her kurşunu yiyişte vücudu belli belirsiz sarsılıyordu. Nihayet önce dizleri büküldü, yavaş yavaş çöktü, yüzü koyun yere kapandı. Silah seslerine koşan bile gülümseyerek,
''Telaşlanma tek göz dedim, şuradan bana bir viski ver.''
''Ne oldu? Ne var Mr. Amber? Yaralısınız bu kadın.''
''Sus, kadın.'' diyerek kadınlara hakaret etme. ''Bu düpedüz engerek yılanı.''
Kendimi bir koltuğa attım. Dostumun uzattığı viskiyi bir dikişte yuvarladım. Ömrümde bu kadar cenabetin, bu kadar lezzetlisini içmediğime emin olabilirsiniz.
''Pata telefon et Bill.'' dedim. ''Koşup gelsin. Bu herif polis şefi olacağına cenaze levazımatı satan bir mağaza açsa milyon kazanırdı. Bunu bir münasip fırsatta kendisine söyleyeceğim.''
Bill dişlerin arasından küfrederek ceketimi çıkarmaya başladı. Yarayı pansuman yapmaya hazırlanıyor. Omuz başımdaki sızı.
''Omuz başım mı?'' dedim.
''Hayır, yalan, uyduruyorum efendim. Asıl kalbim sızlıyor benim. Her adam öldürüşümde, biraz da kendisi ölen zavallı benim.''
Gözlerimi yumdum. Velda'nın güzel hayali gözlerimin önüne geldi. Bize parmağını sallıyor.
''Beni hazırlama sakın kız.'' diye söylendim. Mektup derken tabancasını alacağını elbette biliyordum. Çünkü her zaman üstünde gezdirdiği mini mini oyuncağı oraya koyduğunu görmüştüm.
''Aptallık mı bu benimkisi?''
''Elbette aptallık. Hamdolsun biz aptalız sevgilim. Namussuz olup akıllı sayılmaktansa... Değil mi?''
''Vay orospu vay.''
Gözlerimi hayretle açtım.
''Hayır, konuşan Velda değildi.'' Bizim tek göz Bill ver yansın sövüyor.
Sırıttım. Kitabın sonu. 28 Ekim 2007. Sayfa 136.